Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 52.
Bundan sonraki hedef sultanın sayıları 4000'i bulan Kuvvayi İnzibatiyesi'ydi. Bir İngiliz taburunun kontrolü altında İzmit yakınlarında konuşlanan disiplin gücü, Anzavur'a destek vermek için doğuya doğru ilerledi. Ama yenilgiye uğrayınca geri çekilmek zorunda kaldı. 14 Haziran 1920'de milliyetçiler saldırıya geçti. Kuvvayi İnzibatiye'nin bir kısmı taraf değiştirerek onlara katıldı. Geri kalanı İngiliz askerlerinin gerisine çekildi. Komutanları ise olayları İzmit Körfezi'nde demirleyen yaralı Osmanlı savaş gemisi Yavuz'un güvertesinden izlediler. Kuvvayi İnzibatiye'den kalanlar gemiyle İstanbul'a gönderildi ve 25 Haziran'da bu güç resmen dağıtıldı. Ankara hükümetinin güçleri Düzce kasabasının denetimini ele geçirince Kuvvayi İnzibatiye'de görev yapan 7 subayla birlikte milliyetçilere karşı cephe almış olan yörenin ileri gelenlerinden bazıları idam edildi. Dipnot, Nutuk, sayfa 297-299, Tansel Cilt 3, sayfa 115-127, Goloğlu Cilt 3, sayfa 182-195. Kuzeybatı Anadolu'da huzursuzluk sürüyordu ama Ankara hükümetine karşı oradaki direnişin bel kemiği kırılmış sayılırdı. Damat Ferit Paşa'nın göreve gelmesinden 3 ay sonra İstanbul hükümetinin milliyetçilerin karşısına etkili bir askeri güç çıkaramayacağı gerçeği açıkça belli oldu. İzmit yakınlarında milliyetçilerin Kuvvayi İnzibatiye'yi yendiği çarpışma ciddi sonuçlar doğurdu. İngiliz güçleri milliyetçilere ateş açtı ve üstlerine havadan bombalar yağdırarak başkent yakınlarından uzaklaşmaya zorladı. Dipnot, Tansel Cilt 3, sayfa 125. Buna rağmen İstanbul paniğe kapıldı. İngiliz komutan General Milne destek isteyince kendisine yalnızca Yunan askerlerinin bunu sağlayabileceği bildirildi. Dipnot, Llewellyn Smith, sayfa 125. Böylece Venizelos aradığı fırsatı yakalamış oldu. Türkiye ile barış antlaşması konusunda karar vermeden önce İtilaf devletleri, Mareşal Foch'tan Türklere bu koşulların dayatılabilmesi için hangi ölçekte bir askeri güce gereksinim olduğunu hesaplamasını istemişlerdi. 30 Mart'ta Mareşal Foch en az 27 tümene gerek olduğunu ve bu sayıda askerin bulunmadığını rapor etti. Venizelos yardımı hazırdı. İngiliz hükümeti Türk-Yunan savaşı çıktığı takdirde kendisinden yardım edilmeyeceği konusunda onu uyardı. Ama gerekirse İngilizleri çatışmalara çekebileceğine inanan Venizelos aldırış etmedi. İstanbul'daki İtilaf devletleri temsilcileri de hükümetlerine Türkiye'de bir savaşa girmekten kaçınmalarını önerdiler. Ama onların uyarılarına da aldırış eden olmadı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 121-123. 19 ile 26 Nisan arasında İtilaf devletleri İtalyan Riviera'sında yer alan San Remo kentinde bir konferans düzenlediler. Türkiye'nin bölünme planı kabul edildi. Lloyd George Venizelos'un tarafını tuttu. Almanları bastırabilmek için İngilizlerin desteğine gereksinim duyan ve kendilerine Lübnan ile birlikte biraz daha kuzeydeki bazı Türk topraklarının verileceği sözü verilen Fransızlar da sağduyulu davranmaktan vazgeçip Lloyd George'un peşinden gittiler. Kendilerine Güney Anadolu'da belirli bir bölgenin denetiminin verilmesinden tatmin olmayan İtalyanlar bölünme planını durdurmayı başaramadılar ve sabote etmeye karar verdiler. Şimdi Venizelos bir barış konferansına hazırlık olarak oldu bittiler yaratmak istiyordu. Bir yıldan beri Yunan askerlerinin İzmir çevresine çizilen Milne hattını geçmelerine izin verilmiyordu. 20 Haziran'da bir Yunan tümeninin İzmit Yarımadası'na gönderilmesi karşılığında Lloyd George ile Mioran İzmir bölgesinde birleşik bir harekatı onayladılar. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 125. Kendisine yüz verilince Venizelos derhal astarını dağıldı. 22 Haziran'da Yunan birlikleri Milne hattını geçip doğuya ve kuzeye doğru ilerlediler. Mustafa Kemal Yunan tehdidinin yaklaşmakta olduğunu fark etmişti. 21 Haziran'da trenle Eskişehir'e gidip Ali Fuat Cebesoy ile görüştü ve Ali Fuat 3 gün sonra Batı Cephesi'nin komutanlığına getirildi. Dipnot, Özerdem, sayfa 41-43. Ama emrindeki güç Yunan ordusuna karşı koyamayacak kadar zayıftı. İzmir'in kuzeyinden başlayarak Türkiye'nin Ege sahilini Marmara Denizi'nin güneyine kadar işgal etmek Yunanların yalnızca bir ayını aldı. Osmanlıların ilk başkenti olan Bursa 8 Temmuz'da düştü. Doğuya doğru ilerleyip İzmir'den yaklaşık 320 kilometre uzakta Anadolu yaylasının kenarındaki Uşağı da ele geçirdiler. Aynı süre içinde Doğu Trakya'yı koruyan zayıf Osmanlı birliklerini de yerlerinden attılar. Osmanlıların ikinci başkenti Edirne 25 Temmuz'da düştü ve Trakya'daki milliyetçi güçlerin komutanı olan Albay Cafer Tayyar 27 Temmuz'da teslim oldu. Yunan hatlarının gerisinde faaliyet gösteren çetelerin dışında Türk milliyetçileri Anadolu yaylasıyla Karadeniz kıyılarına sıkışmışlardı. Bursa'nın yitirilmesinden sonra yas tutulduğunu belirtmek için kürsünün üzerine siyah bir örtünün örtüldüğü Büyük Millet Meclisi'nde öfke fırtınası kopuyordu. Milletvekilleri düşmanı durdurmayı başaramayan komutanların kelleleri için yaygara koparıyorlardı. Türk cephesinin niçin çöktüğünü öğrenmek istiyorlardı. Yunanlıların ilerlemesi başlayınca parlamentoda durumu eleştirenler kürsüye çıktı. 3 Temmuz'daki gizli toplantıda Mustafa Kemal onlara gerekli yanıtı verdi. İstanbul hükümetinin orduyu zayıflatması ve meclisin otoritesine karşı ayaklanmaların başlamasına neden olması geri çekilmelere yol açmıştı. Damat Ferit ile arkadaşları İngilizlere oranla daha kötü bir düşman sayılırlardı. Şimdi ilk atılacak adım ulusal birliği yeniden oluşturmaktı. Dipnot, Nutuk, sayfa 309-311. Mustafa Kemal'in 3 Temmuz tarihini konuşmasına dayanarak metin için TBMM gizli celse zabıtları cilt 1 sayfa 68-74. Bir gün önce ulusa seslenen bildirisinde Mustafa Kemal Türk halkının dini duygularını hedef almıştı. Bütün milleti vifak ve ittihada ve Yunanların aleyhine kemali azm ile kıyama davet ederiz. İrşad ve cihat Yunan izmihlalini inayeti hakla yakın bir zamanda müyesser kılacaktır. Dipnot ATTB sayfa 358. Bütün milleti hep birlikte kesin kararlılıkla Yunanlara karşı direnmeye çağırıyoruz. Allah'ın yardımıyla bu cihat kısa zamanda Yunanların yenilgiye uğratılmasıyla sonuçlanacaktır. Mustafa Kemal'in yurt içinde sorun yaratanları suçlaması haklıydı. Yunanlıların böylesine hızlı ilerleyebilmesinin bir nedeni ordunun çeşitli yerlerde çıkan isyanları bastırmakla uğraşmak zorunda kalmasıydı. Yunanlılar Milin hattını geçerken Çerkez Edem'in adamları Ankara'nın doğusunda Yozgat'ta isyancılarla savaşıyordu. Bu isyan 13 Haziran'da tam da kuzeybatıdaki sorunlar yatışmaya başlarken çıkmıştı. Büyük savaş öncesinde İttihat ve Terakki ile yollara ayrılan ve Mustafa Kemal'in milliyetçilerini İttihatçıların ardılı olarak kabul eden Çapan oğulları bu isyana önderlik eden yerel bir feodal aileydi. Mustafa Kemal yöredeki düzenli ordu birlikleri isyanı bastırmakta yetersiz kalınca Doğu Kilikya'da Fransızlarla çarpışan Kılıç Ali'nin çetesinden yardım istedi. Onlar da başarısız olunca batıdaki Çerkez Ethem çağrıldı. Trenle Ankara'ya vardığında Mustafa Kemal ile üst rütbeli milliyetçi komutanlar tarafından karşılandı. Kendisine ziraat mektebinde bir oda verildi. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü durumun ciddiyetini ona anlattılar. Dipnot, Ethem, Editör Kutay, Çerkez Ethem dosyası sayfa 271-276. Yozgat-Ankara yakınlarında bulunduğundan isyancılar milliyetçilerin karargahını tehdit ettikleri gibi Kazım Karabekir'in daha doğudaki kuvvetleriyle kurulan iletişimi de tehlikeye atıyorlardı. Mustafa Kemal çok endişeliydi. Muhalifleri daha sonraları sinirlerinin bozulduğunu söyleyeceklerdi. Dipnot, Halide Edip, Mustafa Kemal'in çarpışmalarda cesur olmasına karşın halk kalabalığının karşısına çıkmaktan çekindiğini söylüyor. Turkish Ordeal sayfa 166. Refet daha sonra özel bir sohbette Yozgat isyanı sırasında Mustafa Kemal'in Ankara'dan kaçmayı düşündüğünü ama kalması için kendisinin ikna ettiğini söylüyor. Bu konuşma özel olarak yazara aktarılmıştır. Bu tehditlerle etkili bir biçimde başa çıktığı ise bilinen bir gerçektir. Çerkez Ethem kardeşi Reşit'in de üye olarak bulunduğu millet meclisine üzerinde ulusal Çerkez giysisi ve belinde hançeriyle gelince bir kahraman olarak karşılandı. Ankara'dan ayrılırken isyanı bastırması için ona olağanüstü yetki verilmiş ve kendini aşan fikirler aşılanmıştı. Çerkez Ethem'in 2000 adamı ile 5 topu isyancıları darmadağın etmeye yetti. Yozgat 23 Haziran'da tekrar ele geçirilince Çapan oğullarını destekleyenler birkaç gün sonra kaçmak zorunda kalmışlardı. Dipnot Belen sayfa 206-207. Çatışmalar çok kanlı geçtiği gibi Çerkez Ethem'in adamları kenti talan etti. Dipnot İsmet İnönü cilt 1 sayfa 207. Zafer sarhoşluğuna kapılan Çerkez Ethem isyanın yayılmasının suçunu sivil ve asker milliyetçi liderlere atıp Ankara valisi Yahya Galip'in görevi ihmal suçlamasıyla kendisinin kurduğu askeri mahkemeye çıkartılmasını istedi. Mustafa Kemal'in memurlarını feda etmeye niyeti yoktu. Kazandığı zafer nedeniyle Çerkez Ethem'i kutlayıp Yahya Galip'in görevden alındığını ve Yozgat'a gönderileceğini bildirdi. Aynı zamanda da dahiliye vekilinden valinin yolculuğa çıkamayacak kadar hasta olduğunu Çerkez Ethem'e bildirmesini istedi. Çerkez Ethem öfkeden küplere bindi. Valinin görevini ihmal etmesinden Mustafa Kemal'in sorumlu olduğuna ve bu nedenle isyanın çıkmasından da sorumlu tutulması gerektiğine inandı. Yahya Galip'in hastalığının da bahane olduğunu öğrenince öfkesi iyice arttı. Dedikoducular Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı kendi meclisin önünde asacağı yolundaki haberleri aceleyle Mustafa Kemal'e taşıdılar. Ama aralarındaki sürtüşme geçiştirildi. Yahya Galip'i rahat bırakması konusunda ikna edilen Çerkez Ethem Ankara'ya ulaşınca sevinçle karşılandı. Mustafa Kemal de Ethem'in muzaffer gerillalarını kutlamak için oradaydı. Karşılama komitesi tren istasyonundan ayrılırken İsmet İnönü Mustafa Kemal'e "Her biri pür silah, tepeden tırnağa silahlı. Bunlar kendilerine verdiği güven ve büyüklük duygusuyla herkese tepeden bakıyorlar. Bugün memlekete hakim olan kimdir? Bunlar mı, biz miyiz?" diye sordu. "Biziz," dedi Mustafa Kemal. "Akıl bizdedir." Dipnot, adı geçen eser, Nutuk, sayfa 314-315, Ethem Editör Kutay, Çerkez Ethem dosyası, sayfa 315-316, Çerkez Ethem Hatıralar, sayfa 73-78. Çerkez Ethem Ankara'da uzun süre kalmadı. İzmir'in doğusuna Demirci'deki Yunan mevzilerine gönderildi ve bir Yunan tümenini bozguna uğratıp kasabayı terk etmelerini sağladı. Yunanlar saldırıya geçtiklerinden bu yana ilk kez geriliyorlardı. Dipnot, Tansel, Cilt 3, sayfa 168. Başka ayaklanmalar da oldu. Ekim ayında padişah taraftarları Orta Anadolu'daki muhafazakar Konya'da hükümet binalarını ele geçirdiler. Yunanlara karşı savunma konumunda olan birlikler bölgeye getirildikten sonra 15 Kasım'da Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi yeniden sağlandı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 140-141. Ankara hükümetinin zayıflığından yararlanan bazı Kürt aşiretleri Güneydoğu'da isyan bayrağı açtılar. Her zamanki gibi Kürtlerin arasında bölünmeler oldu ve başka aşiretler isyanın bastırılmasında Ankara hükümetine yardım etti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 141-144. Kısa süre sonra Mustafa Kemal kendine amansız bir koruma grubu edindi. 29 Ekim 1920 tarihinde ünlü çete reisi Topal Osman ile adamları Ankara'nın Karadeniz sahilinin orta kesimindeki ulaşım limanı olan İnebolu'ya geldiler. Mustafa Kemal onları çağırıncaya dek yerel halkı taciz ettiler ve sonunda kara giysili silahşörler Ankara'daki ikametgahın nöbetçileri olarak işe alındılar. Dipnot, Goloğlu, Cilt 3, sayfa 190. 1920 yazında Mustafa Kemal cephe birimleriyle daha yakından temas kurabilmek için Ankara Garı yakınındaki istasyon şefinin evine yerleşmişti. Ama genelkurmayı yine ziraat mektebinde kalıyordu. Dipnot, Bozok, sayfa 72. Sultan Vahdettin ile damat Ferit hükümeti İtilaf devletlerine direnmenin yararsızlığın ötesinde kötü olduğuna kendilerini inandırmışlardı. Bu davranış İstanbul'un yitirilmesine yol açabileceği gibi ne Doğu Trakya'yı ne de San Remo konferansında Yunanlara bırakılan İzmir'i kurtarmaya yarayacaktı. Orada varılan kararlar 11 Mayıs'ta Osmanlı hükümetine açıklandı. Damat Ferit koşullarını biraz yumuşatmaları için İtilaf devletlerine yalvardı ama sonuç alamadı. Yunanlar ilerlemeyi sürdürürken İtilaf devletleri Belçika'nın SPA kentinde toplanıp hazırladıkları barış anlaşması taslağını Osmanlı hükümetinin 27 Temmuz'a kadar kabul etmesini istediler. 20 Temmuz'da damat Ferit boyun eğilmesini önerdi. Padişah bu sorunun 22 Temmuz'da Yıldız Sarayı'nda toplanan Saltanat Şurası'na gündeme getirilmesinin doğru olacağını düşündü. Sultanın danışmanlarından emekli topçu generali Ali Rıza Paşa dışındakiler, İtilaf devletlerinin koşullarını kabul etmekten başka çare olmadığına karar verdiler. İtilaf devletleri Fransa'nın porselen yapımıyla ünlü Paris Banliyüsü Sèvres'de bir imza töreni düzenlemişlerdi. 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı hükümetinin tam yetkilisi olan 3 kişi, pek tanınmayan eski bir eğitim bakanı, İsviçre Büyükelçisi ve filozof olarak tanınan ünlü şair Rıza Tevfik, Osmanlı İmparatorluğu'nu yalnızca adını bırakarak sona erdiren anlaşmayı imzaladılar. Toprakların zaman içinde elden çıkacağı olgusu kimseyi kandırmaya yetmiyordu. İzmir bölgesi 5 yıl içinde Yunanistan ile birleşme konusunda oylama yapacaktı. Başkan Wilson Ermenistan'ın sınırlarını saptayacaktı. Cemiyet-i Akvam Milletler Cemiyeti, istedikleri takdirde Kürtlerin bağımsız olmayı başarıp başaramayacaklarına karar verecekti. Dipnot, Tansel, Cilt 3, sayfa 168-175. Padişah, İtilaf devletlerinin denetimi altındaki İstanbul ile güneyde İtalya ile güneydoğuda Fransa'ya başka bir belgeyle sunulan geniş nüfuz bölgeleri hariç Anadolu'nun kalan kısımları bırakılıyordu. Yabancılar kapitülasyonlarla elde etmiş oldukları ayrıcalıkları koruyacaklardı. Vatansever bir Türk'ün böylesine bir parçalanmayı kabul etmesi beklenmezdi. Ne var ki imzaların atılması barış yapmanın yasal süreci tamamlanmış değildi. Osmanlı Anayasası'na göre Sèvres Anlaşması'nın geçerli kazanması için parlamento tarafından onaylanması gerekiyordu. Ama padişah parlamentoyu feshetmişti. Türk milliyetçilerinin işbirliği sağlanmadıkça seçim yapılması olanaksızdı. İçinde bulundukları durumun çılgın mantığının gereği İtilaf Devletleri, İstanbul'da milliyetçilerle uzlaşmaya varabilecek bir hükümetin kurulmasını istediler. Damat Ferit sağlık nedeniyle istifa ederek İtilaf Devletleri'ne son hizmetini de yaptı ve dinlenmek üzere Karlsbad'a gitmek için başkentten ayrıldı. Artık önemli biri değildi. 21 Ekim'de onun yerini alan ve her zaman uzlaşmadan yana olan yaşlı Tevfik Paşa derhal Ankara hükümetiyle temas kurmaya çalıştı. Osmanlıların başkenti İstanbul'un atmosferi değişmişti. Sevr Anlaşması Mustafa Kemal'in İtilaf Devletleri'ne direniş göstermek konusunda haklı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Milliyetçilere karşı yasal girişimler durduruldu. Osmanlı Harbiye Nazırı Kuvvayi Milliye'nin vatanı kurtarmak için çalıştığından kuşku duyulmadığını ve bu nedenle mahkemeye çıkarılmak yerine kutlanmaları gerektiğini belirten bir bildiri yayınladı. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 191, not 321. Daha sonraları Sultan Vahdettin, kendi şahsiyetine ve otoritesine karşı oldukları halde Tevfik Paşa hükümetini iş başına getirmekle Kemalistlerin İstanbul'da etkili olmalarını sağladığını söyleyerek itibar kazanmak isteyecekti. Dipnot, Sultan Vahdettin'in sürgünde bulunduğu Hicaz'dan yaptığı açıklama. Metin için İlhami Soysal İşbirlikçiler sayfa 196. Ankara'nın uzlaşmaya yanaşacak bir havası yoktu. 19 Mayıs'ta Büyük Millet Meclisi Damat Ferit ile hükümet üyelerini Osmanlı vatandaşlığından çıkarma önerisini oylamıştı. 18 Temmuz'da da Misak-ı Milli koşullarından 1918 mütarekesinin çizdiği sınırlar ve mümkün olan yerlerde biraz daha genişletilmiş topraklar içinde tam bağımsızlıktan daha azının kabul edilmeyeceğine yemin edildi. 19 Ağustos'ta yapılan toplantıda Sevr Anlaşması'nın kabul edilmesini öneren Saltanat Şurası üyeleriyle anlaşmayı imzalayan 3 tam yetkili temsilcinin vatan haini ilan edilmesi kararlaştırıldı. Dipnot, tarihler için özerdim. Sayfa 39, 44, 46. Yunanlar Batı Anadolu'nun üretime en uygun yörelerini ele geçirmişlerdi ve iç bölgelerde de milliyetçilere karşı ayaklanmalar sürüyordu. Ama Mustafa Kemal iki önemli avantajın farkındaydı. Halk onun vatan uğruna çalıştığını biliyordu ve İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması'nın koşullarını dayatmak için gerekli olan askeri gücü kullanmaya istekli değildiler. Mustafa Kemal'in görevi artık Yunanları yenmek ve doğuda Ruslara yitirilen toprakları Ermenilerden kurtarmaktı. Başarması gereken iş çok karmaşık olmamasına karşın kolay sayılmazdı. Çünkü hala elinde yeterli bir ordu yoktu. Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini Anadolu'nun özgür bölgelerinde yaymak ve düzenli bir ordu kurmak için zamana gereksinimi vardı. Yunan ordusunun donanımı çok iyiydi ve Avrupa'daki silah fabrikalarına erişebiliyordu. Türk milliyetçilerinin elinde ise yalnızca İtilaf Devletlerinden saklayabildikleri silahlar bulunuyordu ve yeni malzeme alabilecek paraları yoktu. En iyi çözüm yolu düşmanı bölmek ve yabancı dostlar edinmekti. Mustafa Kemal tüm yeteneklerini bu işe adadı. Önce bir diplomat ve politikacı, ardından bir asker olmak zorundaydı. Tehlikeli vaatlerden kaçınmak için yeterince sabırlı ve kurnaz olmalıydı. Arkadaşlarının çok azı bu gereksinimlerin önemini ya da Mustafa Kemal'in bunları karşılayacak yeteneklerini anlayabildi. Ankara'da toplanan milliyetçilerin vatanlarını sevdiklerinden kuşku duyulmuyordu. Ama hırs ve bireysel kıskançlıklar nedeniyle aralarında bölünmeler olduğu gibi bu koşullar altında kolay anlaşılacak ama etkileri kör edici bir biçimde yabancı düşmanlığına da kapılmışlardı. Birkaç yerel aşiret ağalığının dışında Türk toplumunda kalıtsal aristokrasi geleneği yoktu. Toplumun sosyolojik yapısı eşitliğe yönelikti. Yönetici seçkinlerin arasına girmenin yolu her zaman eğitimle olmuştur. Yeni batılı öğretilerle eğitilmiş insanların sayısı az olduğundan bu kişiler önlerine çıkan bütün işlerle uğraşmak zorundaydılar. Sonuç olarak da çoğu kendisinin vazgeçilmez olduğuna inanıyordu. Ülkedeki asker politikacıların sayısı yeterinden fazlaydı. Ayrıca kendilerini politika ve diplomasi konularında uzman olarak gören avukatların, doktorların, dişçilerin ve veterinerlerin sayısı hiç de az değildi. İşte Mustafa Kemal bu her şeyi bilen kavgacı, inatçı, eşitlikçi kitleyi yönetmek zorundaydı. İnsanların arasından yalnızca yetenekli değil, aynı zamanda kendi liderliğine boyun eğecek olanları bulmak zorundaydı. Çoğunun bir kenara atılmış olması şaşırtıcı gelmemeli.
Ayrım sonu.